Geçen hafta pazar günü Berlin Presbiteryen Kilisesi'ndeydik. Oradaki arkadaşların, oradaki kardeşlerin hepinize selamları var. Özellikle Ayten, bazılarınız tanıyorsunuz Ayten'i. Johannes sizlere özellikle selam gönderiyorlar. Evet, oradaki kiliseleri gezerken bazı tarihi kiliseleri de görme fırsatımız oldu. Özellikle Wittenberg Kilisesi'nde Martin Luther'in 95 tezini astığı yer, Wittenberg kasabasında. Tabii o kapı yanmış, yerine demir bir kapı yapmışlar. 95 tezi oraya demirden bu sefer koymuşlar ama okunmuyor. Özellikle yanına çok yakın gelip veya yakından resmini çekip okumanız gerekiyor. Türkçe okumak isteyen olursa mutlaka benimle bağlantıya geçsin. 95 tezi, yani reformu başlatan, Protestan reformunu başlatan 95 tezi mutlaka okumanızı öneriyorum. Evet, bazı kiliseler, bugün bile bazı kiliselere girdiğiniz zaman bazı şeyleri satın almanızı bekliyorlar. Artık yani ticari bir yer haline bürünmüş bazı kiliseler maalesef. Tabii kültür veya bazı dünya görüşleri hepimizi etkiliyor. Hristiyanları nasıl etkilediğini ve onlara nasıl bulaştığını da görüyoruz. Hatta tüm ekonomimiz harcama üzerine kurulu ve harcama yapmanızı sağlamak için sanki bir şeyleriniz eksikmiş gibi bir reklam yapıldığını görüyorsunuz. Mutlaka o ihtiyaç size hissettiriliyor. Eğer televizyon izliyorsanız veya gazetelere bakıyorsanız sizin bir şeyiniz eksik, hep eksik kalıyorsunuz. Bunu mutlaka almanız lazım. Ve gidiyorsunuz, sonunda aldığınız zaman o eksikliklerin de sürdüğünü görüyorsunuz. Evet, bunun Hristiyanlar olarak bize ve kiliseye bakış açımıza yansıması, kiliseleri de tabii böyle bir alışveriş merkezi gibi gösteriyor. Yani hatta bazı Hristiyanlar kilise, katılacak kilise ararken böyle kilise işte burayı bir deneyeyim, sonra öbürünü bir deneyeyim, sonra öbürünü bir deneyeyim diye kilise atlayıp kendi ihtiyacına göre kilise aradığını da görüyoruz. Tabii Türkiye'de bunu çok fazla yapamıyoruz maalesef. Maalesef demeyeyim, iyi ki yapamıyoruz. Ama bazı ülkelerde, hani kiliselerin çok olduğu ülkelerde bunun daha sık yapıldığını görüyoruz. Evet. Evet, bizim ihtiyacımız, gerçek ihtiyacımız nedir? Pavlus'u burada okuduğumuzda, Romalılar 1'e baktığımızda kilisenin ihtiyacı nedir? Başarılı bir kilisenin veya sağlıklı bir kilisenin, ruhsal bir kilisenin neye ihtiyacı olduğunu Pavlus bize net bir şekilde gösteriyor. Evet, Romalılar 1'e tekrar dönelim. Romalılar 1, 8'den 15'e okuyacağım. İlkin hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Oğlunun müjdesini yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan her zaman dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda bir yol bulup yanınıza gelmek için dua ediyorum. Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. Yani ben aranızdayken karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum. Kardeşler, öteki uluslar arasında olduğu gibi çalışmalarımın sizin aranızda da ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere, karşı sorumluluğum var. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü müjdeden utanmıyorum diye devam ediyor Paulus. Evet, ot kurur, çiçek solar ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur diyor Yeşaya 40. bölüm. Evet, Tanrımızın sözüne bakarken burada Paulus'un bizlere ne söylemek istediğini de açıklamak istiyorum. Evet, burada tabii özellikle 3 noktaya değinmek istiyorum. Paulus burada sağlıklı bir kilisenin dua edilen bir kilise olduğuna işaret ediyor. Sağlıklı bir kilisenin katılımcıların olduğu bir kilise olduğuna işaret ediyor. Ve sağlıklı bir kilisenin Tanrı'nın sözünün, Tanrı'nın yaşayan kelamının vaaz edildiği bir kilise olduğuna işaret ediyor. Tabii bunlar Pavlus'un yönlendirmeleri, işaretleri çok daha sonralardan, İsa'dan sonra 400'lerin başlarında, 350'den sonra 400'lerin başlarına kadar yaşamış olan Agustin bir kilisede olmazsa olmazları, kilisenin tanımını yaparken kilisede mutlaka Tanrı'nın sözünün vaaz edilmesi, kilisede mutlaka Tanrı'nın mutlaka kilise disiplininin uygulanmasını ve mutlaka duanın olması gerektiğini söylüyor. Evet, vaaz, disiplin, bir şey daha, sakramentler. Evet, kilise sakramentlerinin mutlaka olması gerektiğini söylüyor. Tabii burada Paulus Romalılarla konuşurken bu özellikle bu maddelere değiniyor. Romalılara yazarken. Evet, Paulus'a göre sağlıklı bir kilise nedir? 8, 9, 10. ayetlerde bunun dua eden bir kilise olduğunu görüyoruz. Dua dolu bir kilise olduğunu görüyoruz. Paulus ne diyor burada? Öncelikle hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum ve durmadan dualarımda sizlerden söz ediyorum diyor. Evet, Paulus burada ilk 7 ayette, 1'den 7 ayetlerinde kendisini tanıttıktan sonra, tanıttıktan ve mektubun muhataplarını selamladıktan sonra ilk olarak Tanrı'ma minnettarım, ona şükrediyorum diye başlayıp Romalılar hakkında duyduklarını, onlar için neden bu kadar minnettar olduğunu şükrederek anlatmaya başlıyor. Evet, dua ne kadar önemli. Tabii önce Tanrı'ma şükrediyorum diyor. Şimdi bu nedenle Heidelberg Katekizmi duanın Tanrı'ya şükretmemizin başlıca parçası olduğunu bizlere söylüyor. Buna rağmen yani dua Tanrı'ya şükrün başlıca parçası olmasına rağmen biz yine duayı aksatıyoruz. Bireysel olarak aksatıyoruz veya toplu olarak duayı aksatıyoruz. Evet, dua Tanrı'ya dayanmaktır. Dua Tanrı'ya güvenmektir. Biz Tanrı'ya değil kendimize dayanıyoruz. Tanrı'ya değil kendimize güveniyoruz. Eğer dua etmiyorsak kendimize güveniyoruz demektir. Kendimizden bir medet umuyoruz demektir. Evet, Hristiyanlar duaya çağrılıyorlar. Hristiyanlar dua etmeye çağrılıyorlar. Birçok kilisede neden dua edilmiyor veya birçok Hristiyan neden bunu aksatıyor veya ihmal ediyor? Çünkü dua insanları rahatsız ediyor. Bazen toplu bir yere gittiğinizde yemeğiniz için Tanrı'ya şükrettiğinizde veya içinizden işte Rabbim yemek için sana şükrediyorum diyorsunuz bazen. Ama Hristiyanlar bir araya geldiğinde herhangi bir restoranda veya bir aile toplantısında sesli bir şekilde Rab vermiş olduğun bu yiyecekler için sana şükrediyoruz diyebilmeliler. Ama niye etmiyorlar? Rahatsız oluyorlar veya başkaları rahatsız oluyor diye dua etmiyorlar bazen. Evet, Pavlus'un anlayışı veya Pavlus'un din anlayışı çağımızın din anlayışından çok farklı. Dua etmiyoruz çünkü dua Tanrı'ya çok fazla odaklanıyor ve bize yeterince, yani insana yeterince odaklanmıyor. Ama Pavlus'un normalde konuştuğumuzdan çok farklı bir şekilde nasıl dua ettiğini bir görmeniz lazım. Hepiniz için Tanrı'ma şükrediyorum diyor. Hepiniz için Tanrı'ma şükrediyorum diye dua ettiğini söylüyor. Evet, Pavlus dua ediyor çünkü dua etmek gözlerinizi kendinizden çevirip Tanrı'ya bakmaktır. Tanrı'ya çevirmektir. Tanrı'dan umut etmektir. Tanrı'dan bir şey istemektir dua. Ellerinizi kendi işlerinizden çekip Tanrı'nın işlerinizi Tanrı'nın ellerine bırakmaktır dua. Çaresiz olduğunuzu anlayıp Tanrı'ya yakarmaya başlamaktır dua. Evet, Orta Doğu'da savaşlar var. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı terörde veya Rusya-Ukrayna savaşında işlenen nefret dolu cinayetlerde yine ne görüyoruz veya ne yapmamız gerekiyor? Dua etmemiz gerekiyor. Bu savaşların bitmesi için, Rabbin barış getirmesi için, esenlik getirmesi için dua etmemiz gerekiyor. Pavlus'un duayı ne kadar ciddiye aldığına bir bakın. Tanrı tanığımdır diyor. Tanrı şahidimdir diyor bu konuda. Bu tabii burada kullandığı dil, Pavlus'un kullandığı dili incelediğimizde burada bir ant dili kullanıyor. Ant içiyorum, yemin ediyorum anlamında Tanrı benim tanığımdır, Tanrı benim şahidimdir dilini kullanıyor. Pavlus şöyle diyor, Rab yaşadıkça sizin için dua ettiğime yemin ederim. Eğer yalan söylüyorsam Rab beni yere sererek bana karşı tanıklık etsin anlamında bir ifade kullanıyor burada. Evet, şu anda kilise aileniz için durmadan dua ettiğinize dair Tanrı tanığımdır diyebilir misiniz? Siz kilisedeki kardeşleriniz için veya Türkiye'nin çevresinde devam etmekte olan çatışmalar, savaşlar, katliamlar için dua ediyor musunuz? Bunların durması için, barış gelmesi için dua ediyor musunuz? Evet, dua ediyorum ve Tanrı benim tanığımdır diyebiliyor musunuz Pavlus gibi? Evet. Her hafta kilisedeki kardeşlerimizin dua konularını Rabbin tahtına getiriyor musunuz? Kardeşleriniz için, arkadaşlarınız için dua ediyor musunuz? Sınavı olan bir öğrenci benim için dua eder misin dediğinde evet senin için dua ederim demenin ötesinde gerçekten de Pavlus'un dediği gibi dua ettiğinde Tanrı tanıktır, Tanrı benim şahidimdir diye böyle bir ant dili kullanabiliyor musunuz? Evet, Tanrı'ya günahkarları kurtarmak ve kutsalları kutsallaştırmak için sözün vaaz edilmesi aracılığıyla ruhunu dökmesi için yalvarıyor musunuz? Sözünün, kelamının anlaşılması ve yüreklerinizde yer etmesi için dua ediyor musunuz? Birçoğunuz dua ettiğini söylüyor. Bana da söylüyorsunuz. Evet, ben dua ediyorum diyorsunuz. Ve ben de aynen Pavlus'un dediği gibi hepiniz için Tanrı'ya şükrediyorum. Ama hepimizi dua etmeye davet etmek istiyorum. Hristiyan dua eder. Hristiyan kişi mutlaka dua eder. Sadece yediği yemek için değil, sadece yediği yemek için Tanrı'ya şükretme de kalmıyor dua. Bunun da ötesinde her konuda Rabbin önüne gelip Rabbin adını yücelterek çevresindeki kardeşleri için, arkadaşları için dua eder. Evet, Pavlus dua konusunda ne kadar ciddiydi? Bu Tanrı'dan oğlunun müjdesini yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı diye söz ediyor Pavlus. Oğlunun müjdesini yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı diyor 9. ayette. Evet, zaten 1. ayette kendisini kul ya da köle olarak adlandırmıştı veya bu şekilde tanıtmıştı. Ama burada kullanılan kelime tamamen başka bir kelime. Latreio diye bir kelime ve bu kelime yeni antlaşmada sadece dini ibadet için kullanılıyor. Eski antlaşmada leviler için ayrılan bir kelime olduğunu görüyoruz. Bu kelime çevirmenlerin eski antlaşmada levilerin Rab'be nasıl hizmet ettiklerini tanımlamak için kullandıkları bir kelime. Evet, bu nedenle Pavlus Romalılar 15-16'da kendi vaaz hizmetinden söz ederken bunun levillere özgü bir ibadet olduğunu söylüyor bizlere. Peki, Pavlus neden bu kadar şükrediyor? Neden Romalılar için, Roma'daki kilise için bu kadar minnettar olduğunu söylüyor? Neden bu kadar şükrediyor? İmanınız tüm dünyada duyurulduğu için şükrediyorum diyor. Elbette tüm dünyada derken tabii burada tüm dünya olarak bilinen yer Roma İmparatorluğu'nun en doğusu, en batısı, en kuzeyi, en güneyi, yani Roma İmparatorluğu dünya olarak bilinirdi. Kozmos olarak bilinirdi. Bütün Roma İmparatorluğu içerisinde imanınız duyuldu, kiliseniz tanınıyor, yaptıklarınız konuşuluyor anlamında bunu kullanıyor. Pavlus Roma İmparatorluğu'nun doğu bölgesini dolaştıktan sonra 3. müjdeleme yolculuğuna çıktığında Korint'te bulunduğu zaman Roma'ya yazıyor ve Roma'ya gitmek istediğini, oradaki kiliseye bildirdiğini okuyoruz. Ve Tanrı'nın sözünün 1. yüzyıl insanları için dünyanın merkezi olan Roma'da yarattığı etki kiliselerde yayılmaya başlamıştı. Bütün kiliseler, Korint'teki kilise bunu duymuştu. Efes'teki kilise, Roma'daki kilisenin durumunu duymuştu. Evet. İşte Pavlus bunun için şükrediyor. Oradaki kilisenin imanının tüm kiliseler tarafından duyulmuş olduğu için şükrediyor ve bunun için minnettar olduğunu söylüyor. Tanrı'ya duyduğu bu minnettarlığı bu kilisenin nasıl başladığını düşünerek daha da fazla ortaya koyuyor. Roma'daki kilisenin nasıl kurulduğu tabii bizlere anlatılmıyor. Tam olarak nasıl kurulduğunu bilmiyoruz. Oraya giden Yahudilerin Mesih'e iman ettiklerini ve oradaki kiliseyi ilk onların kurduğunu düşünüyoruz. Ve daha sonra tabii bir zaman sonra Yahudilerin sürülmesi orada Romalı iman etmiş Romalıların kilisenin başına geçip kiliseyi yönetmeye, yönlendirmeye başladıklarını biliyoruz. Ve daha sonra Yahudilerin geri gelmesiyle aralarında kim buranın rahibi olacak, kim buranın yöneticisi olacak tartışması çıktığını biliyoruz. Elçilerin İşleri 2'de Pentekost gününde Yeruşalim'de Roma'dan gelen ziyaretçiler olduğunu okuyoruz. Geri döndüler mi bu ziyaretçiler? Bununla ilgili bize bir şey söylenmiyor ama 1. Selanikliler 1:8'de Rabbin sözü sizden yayıldı diye okuyoruz. Evet, Rabbin sözü sizden yayıldı. Evet, Tanrı'nın sözü yayılsın diye müjdeciler gönderildi mi acaba Roma'ya? Pavlus neden bu kadar şükrediyordu? Çünkü kutsal ruhun gücüyle İsa Mesih'in müjdesinin sözü Roma toplumunu baştan aşağı değiştirmeye başlamıştı. Düşünün, Yeruşalim'de çok küçük bir grupla başlayıp oradan Anadolu'ya, oradan Afrika'ya ve Avrupa'ya doğru yayılmışlardı. Ve bu söz gücünü göstermeye başlamıştı. İmparatorluğun kalbinde bile büyüyorlardı ve bir kiliseleri vardı. Ve bu kilise artık gelişmeye başlamıştı. İsa'dan sonra 300'lerin sonlarında yaşamış olan bir vaiz olan John Chrysostom bunun vaazın gücünü kısa bir süre içinde halktan kişiler ve balıkçılar aracılığıyla tüm kentlerin başını nasıl ele geçirdiğini ve Suriyelilerin Romalıların öğretmenleri ve rehberleri haline geldiğini gösterdiğini yazıyor Chrysostom. Evet, öyle bir şekilde Kutsal Ruh bu Hristiyanları öyle bir şekilde kullanıyor ki bu müjdeyi, Rabbin sözünü imparatorluğun başkentine kadar taşıyor. Evet, sağlıklı bir kilise nedir? Şimdi istatistiklere göre kiliselerde yapılması gereken işlerin %90'ının sadece %5 tarafından yapıldığını biliyoruz. Bazılarınız, tabii ben geçmişte kiliseye hizmet ettim, işte artık başkalarına bıraktım, başkaları hizmet etsin diyor olabilir. Şimdi biliyorum, dünya sizden o kadar meşgul olmanızı istiyor ki bir dakika bile kendinize bir boş zaman bulamıyorsunuz. Ancak sağlıklı bir kilisenin birleşenlerinden biri de gönüllü katılımcıların olduğu bir kilise olmasıdır. Evet, bir kilisenin sağlıklı olabilmesi için gönüllü katılımcıların kilisenin işlerini yapıyor olmaları gerekir. Sadece diyakonlar değil, sadece ihtiyarlar değil, sadece rahip veya rahipler değil, kilise içerisinde gönüllü katılımcıların olmaları gerekiyor. Kilisenin yaptığı birçok iş var. Ufak tefek olabilir veya büyük işler olabilir. Kilisenin gönüllü katılımcılara ihtiyacı var. Evet, ancak sağlıklı bir kilisenin birleşenlerinden birisinin mutlaka bu olması gerekiyor. Gönüllü katılımcılar olması gerekiyor. Peki bu ayette bunu nasıl görüyoruz? Pavlus onlar için dua etmekle kalmıyor, onlara ulaşabilmek için de dua ediyor. 10-11. Ayetlerde şöyle diyor, Tanrı'nın isteğiyle sonunda bir yol bulup yanınıza gelmek için dua ediyorum. Çünkü sizi görmeyi çok istiyorum. Bu gerçekten dokunaklı bir ayet. Yani bir mektup aldığınızı düşünün, uzaktan birisinden sizi görmeyi çok istiyorum. Yani yanınıza bir şekilde ulaşmak istiyorum. Ulaşmam çok zor ama düşünün birçok yerde hapis yattı, inancından dolayı zindanlara atıldı. Bütün bunlara rağmen sizi görmek istiyorum. Sizinle yüz yüze konuşmak istiyorum. Sizi cesaretlendirmek istiyorum. Sizi teşvik etmek istiyorum diyor. Evet, sizi görmeyi çok istiyorum diyor. Bu gerçekten dokunaklı. Çünkü Pavlus daha önce Roma Kilisesi'yle hiç görüşmemişti, hiç zaman geçirmemişti. Hatta yazdıklarında da onlarla ilgili diğer Hristiyanlardan bilgi aldığını söylüyor. Başkalarının onları, Roma'daki Hristiyanları, Roma'daki kiliseyi kendisine anlattığını söylediğini görüyoruz. Ama buna rağmen onlar için öylesine tutkuyla dua ediyor ve onları görmeyi öylesine özlemle istiyor ki bir an önce orada olmak istediğini söylüyor. Onlarla birlikte olmak istediğini söylüyor. Neden mi? Amacının 11-12. Ayetlerde ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak olduğunu söylüyor. Ruhça pekişmeniz için, ruhça güçlendirilmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak diyor. Yani imanımızla birbirimizi karşılıklı olarak teşvik edebilelim diye diyor. Evet, gitmek isteme amacı bu. Bunu yaparak Pavlus, kardeşler öteki uluslar arasında olduğu gibi çalışmalarımın sizin aranızda da ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığım ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum diyor. Yani hem onların hem de diğer ulusların arasında müjdenin ürün vermesi, meyve vermesi için oraya gitmek istediğini, onlarla yüz yüze görüşebilmek istediğini söylüyor. Evet, Pavlus ruhsal bir armağandan söz ederken burada tabii karizmatik armağanlar olarak adlandırılan armağanlardan değil, elçisel armağanın kendisinden söz ediyor. Yani elçisel bir armağandan bahsediyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü 5. ayette Pavlus'un Rab'den lütuf ve elçilik armağanını aldığını görüyoruz. Bu ikisini de eş anlamlı kullanıyor. Lütuf ve elçilik aldığını söylüyor. Yani lütfun elçilik, elçiliğin de lütuf anlamına, lütfu elçilik, elçiliği de veya havariliği de lütuf anlamında kullanıyor. Ve özellikle Pavlus'un onlarla paylaşmak istediği armağan, mektubun ilerleyen bölümlerinde de göreceğimiz gibi Yahudileri ve diğer ulusları Mesih'te birleştiren İsa Mesih'in müjdesidir. Onlarla bu müjdeyi paylaşmak istiyor. Evet, bu müjde nedir? Bu müjde eskiden beri gizli kalmış olan kilisenin gizemidir. Ve bu bir zamanlar sır gibi saklanıyordu. Diğer uluslar, diğer milletler, inanmayanlar bu sırra çekiliyorlardı. Ama şimdi bu sır bütün uluslara gidiyor. Bütün uluslara müjde olarak anlatılıyor. Adem ve Havva günah işlediler. Tanrı'ya karşı geldiler ve Tanrı'nın antlaşmasını ihlal ve ihmal ettiler. Ve bundan dolayı Adem'den atıldılar. Adem bahçesinden atıldılar ve ölümlü oldular. İnsan bundan dolayı hastalanıyor, bundan dolayı ölüyor, bundan dolayı başına kötülük geliyor, zorluklar çekiyor. Bundan dolayı zorlanıyoruz, bundan dolayı acı çekiyoruz. Ama işte Adem'in yapamadığını Tanrı'nın kendisi yapıyor. Tanrı'nın kendisi insan olup aramızda yaşadı ve bu antlaşmayı, yani işler antlaşmasını, Adem'in yapması gerekeni yaptı, gerçekleştirdi, tamamladı. Ve kesinlikle yasayı ihlal etmeden çarmıha kadar gitti. Günah işlemediği halde bizim günahımızı üzerine yüklendi. Bizim günahımızın cezasını çarmıhta kendisi çekti. Tüm acıları çarmıhta, bizim acımızı çarmıhta çekerek orada bizim yerimize öldü. Bizim yerimize cezalandırıldı. Ve çarmıhta ölüp gömüldü ve üçüncü gün, üç gün ölümde kaldıktan sonra ölümden yaşama geçti. İşte gizli kalmış olan sır budur. Bu sır müjdedir. İşte Pavlus bu müjdeyi duyuruyor. Ve bu müjdeyi daha net duyurabilmek için. Ve Romalıların da İtalya'nın kuzeyinde, belki daha da daha da batıda, çok daha kuzeyde bu müjdeyi, bu sırrı açıklayabilsinler diye onlarla, onları cesaretlendirmek, onlarla yüz yüze görüşebilmek istiyor. Ancak Pavlus Roma'daki Hristiyanları böyle onlara böyle Noel Baba gibi hediyeler götürmek için değil, onları imanlarında canlandırmak, onları cesaretlendirmek için Roma'ya gitmek istiyor. Yani ben aranızdayken karşılıklı birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum diyor. Evet, onları cesaretlendirmek istiyor, onları teşvik etmek istiyor. İşte burada sağlıklı bir kilisenin katılımcılarla dolu bir kilise olmasının ne kadar hayati olduğunu görüyoruz. Bu bir cemaat olarak birlikte yaşamımızı görmenin gerçekten güzel bir yoludur. Siz ne yapıyorsunuz? Bizler ne yapıyoruz? Birbirimizi cesaretlendiriyor muyuz? Gizli kalmış birçok kişinin hayatında, birçok halkın hayatında duymadığı, bilmediği bu müjdeyi duyurabilsin diye bir Hristiyan'a tekrar anlatabiliyor muyuz? Siz Hristiyanlar kendinize bu müjdeyi tekrar tekrar duyuruyor musunuz? Bu müjde öylesine içinizde çekip içinizde saklayacağınız, içinizde tutacağınız bir müjde değil. Mutlaka duyurulması gereken, mutlaka aktarılması gereken, anlatılması gereken bir müjde. Evet, birbirimize hizmet etmek için buradayız. Bir an için kendimizi bir sünger olarak düşünelim. Bir sünger, denizden çıkarılmış bir sünger olarak düşünün. Deniz süngerlerini biliyorsunuz, denize koyduğunuz zaman ağırlaşıyorlar. Hatta böyle epey bir su kaldırabiliyorlar. Şimdi ne yapabilir bu sünger? İki şey yapar, suyu tamamen içine çeker ya da içine çektiği suyu sıkarak tamamen boşaltabilir. Yani ya alır ya da verir. Ruhsal süngerinizi nasıl kullanıyorsunuz? Siz kendinizi nasıl kullanıyorsunuz? Bu kiliseden alabilecekleriniz için mi bu kilisenin bir parçasısınız? Yani alıcı olarak mı buradasınız? Sadece pasif bir şekilde Tanrı'nın kelamının suyunu mu çekiyorsunuz? Sıkılmayan, ıslak bir süngere ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Süngeri sıkmadan içindeki suyla bekletirseniz bir şekilde küflendiğini göreceksiniz ve sonunda çöpe atarsınız bu süngeri. Yoksa size emanet edilen süngerinizi kelamın suyunu çekip başkalarına aktarabilmek için mi kullanıyorsunuz? Evet, böylece bir başkası da bu suyu alıp bir başkasına aktarabilsin diye mi süngeri bu şekilde kullanıyorsunuz? Evet, siz ne yapıyorsunuz? Müjdeyi içinizde gizli tutuyor musunuz? Bu sırrı, bu gizemi içinizde mi tutuyorsunuz? Yoksa aynen İsa Mesih'in yaptığı gibi, aynen Pavlus'un yaptığı gibi ve diğer elçilerin, havarilerin yaptığı gibi başkalarına anlatmak için siz de Rab'be şükrediyor musunuz? Siz de o kişilere gidip bu sırrı açıklayabiliyor musunuz? Açıklıyor musunuz? Belki de bu müjdeyi kendinize tekrar anlatmanız gerekiyor. Belki de sizin cesaretlendirilmeye ihtiyacınız var. Bu müjdeyi tekrar duymaya belki ihtiyacınız var. Sevgili kardeşler, birbirimizin imanını karşılıklı olarak teşvik etmek için buradayız. Ama ben işte içine dönük birisiyim, konuşamam, ağzımı açamıyorum, kimseye müjdeyi anlatamıyorum, çok utangacım, işte kimseyi tanımıyorum, ne yapacağımı bile bilemiyorum diyebilirsiniz. Bu konuda Pastör John Calvin'in bu ayetlerle ilgili yaptığı yorumda şöyle bir sözü var. Mesih'in kilisesinde ruhsal ilerlememize bir ölçüde katkıda bulunamayacak kadar yeteneksiz kimse yoktur. Evet, Mesih'in kilisesinde ruhsal ilerlememize bir ölçüde katkıda bulunamayacak kadar yeteneksiz kimse yoktur. Hepimizin mutlaka katkıda bulunabileceği bir yeteneği vardır. İstediğiniz kadar utangaç olun, istediğiniz kadar içinize kapanık olun. Mesih'in kilisesinde mutlaka katkıda bulunabileceğiniz bir kişi vardır. Bir konu vardır, bir şey vardır. Evet, her birimizin bir yeteneği vardır. Bunu keşfetmeli ve bunu mutlaka kullanmalıyız. Yine Heidelberg Kateşizmi 54. soru, Mesih'in bedeninin yaşayan bir üyesi olduğunuzu yazıyor. Evet, Mesih'in bedeninin yaşayan bir üyesisiniz. Eğer yaşayan bir üyeyseniz ve hiçbir şekilde hareket etmiyorsanız konumunuz nedir acaba? Ardından 55. soruda cevapta şöyle diyor. Her üye sahip olduğu armağanları diğer üyelerin hizmeti ve zenginleşmesi için seve seve kullanmayı bir görev olarak görmelidir diyor. Evet. Üçüncü noktaya geldiğimizde bu üçüncü nokta olmadan, yani katılımın az ya da çok olması bizi sağlıklı ya da başarılı bir kilise yapmıyor. Bir kiliseyi kilise yapan diğer tüm unsurların üzerinde bir unsur var. Bu da Tanrı'nın yaşayan kelamının vaaz edildiği bir kilise. Evet, Tanrı'nın sözünün mutlaka ve mutlaka vaaz edilmesi gerekiyor. Bugün birçok modern ve postmodern kilisede vaazlar inanılmaz kısa tutuluyor. Hatta bazı yerlerde kesinlikle kutsal kitaptan okuma yapılmıyor. Bir dakika veya iki dakikalık bir teşvik sözü söyleniyor veya çok daha kısa bir şekilde 2-3-5 dakikalık bir işte cesaretlendirici bir konuşma diyelim, bir konuşma yapılıyor ve vaaz verilmeden bu konu kapatılıyor ve başka ailenin başka bir kısmına veya tapınmanın veya ibadetin başka bir kısmına geçiliyor. Evet, kilisenin kilise olabilmesi için kelamın düzgün bir şekilde açıklanıyor olması, vaaz ediliyor olması ve uygulanıyor olması gerekir. Pavlus neden Roma'ya gitmesine izin vermesi için Tanrı'ya dua etmişti? Roma'da da Tanrı'nın kelamını vaaz edebilmek için dua ediyor. Tanrı'nın kelamını Roma'daki kilisede ve Roma çevresinde vaaz edebilmek, açıklayabilmek istiyor. Ve bunu ne kadar güçlü bir şekilde ifade ettiğine dikkat edin. 14-15. Ayetlerde hem Greklere hem barbarlara, yani Grek olmayanlara, hem bilgelere hem de akılsızlara, eğitimlilere ve eğitimsizlere, hem bilgelere ve hem de akılsızlara karşı sorumluluğum var diyor. Bu yüzden Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi duyurmak için sabırsızlanıyorum diyor. Evet, müjdenin ne olduğunu 1-1-4 ayetlerinde anlatmıştım. Müjde nedir? Müjde İsa Mesih'tir demiştik, değil mi? Ve Pavlus Roma'ya gelmeyi çok istiyordu. Çünkü onlara İsa'yı duyurmak için hevesliydi, istekliydi. Rab yüreğine öyle bir istek koymuştu. Kültürlü, kültürsüz, siyahi ya da beyaz, zengin ya da fakir kim olursanız olun, İsa müjdedir, İsa sevinç getirici haberdir. İsa'nın kendisi bu gizemdir. Bu gizemin açılmış şeklidir, açıklanmış şeklidir. İsa'ya nasıl baktığınız, onu nasıl anladığınızı gösteriyor. Evet, İsa Mesih müjdenin ta kendisi, iyi haberin ta kendisidir. Evet, Filistin, İsrail, Ukrayna, Rusya ya da Avrupa için tek umut İsa Mesih'in kendisidir. Türkiye için, tüm şehirlerimiz için tek umut İsa Mesih'in kendisidir. Evet arkadaşlar, Tanrı'nın sözünü vaaz etmek, Tanrı'nın sözünü vaaz etmek isteğe bağlı bir şey değil. Zamana bağlı bir şey de değil. Bu zamanı mutlaka yaratmamız gerekiyor. Tanrı'nın sözünü vaaz etmek bir zorunluluktur. Aslında zorunluluktan daha güçlüdür. Bu bir borçtur. Pavlus Tanrı'nın sözünü sonuna kadar vaaz etmek için öleceği yere kadar gitti. Roma'ya kadar gitti. Orada Tanrı'nın sözünü vaaz etti. Orada öldürüldüğünü biliyoruz. Evet, bu tabii kulağa garip geliyor değil mi? Pavlus'un Romalılara nasıl bir borcu olabilir? Borçlu olmanın iki yolu var. Birincisi, Pavlus Romalılardan borç almış ve sonra da onlara geri ödemek için borçlanmış olabilir. Ama burada söylediği gibi değil. İkinci yolsa bir başkası Romalılara vermesi için Romalılara bir şey vermiş olabilir. Ve Pavlus bunu Romalılara verene kadar onlara borçludur diyebiliriz. Burada söylediği de bu. İsa Mesih Pavlus'a Romalılarla paylaşması için müjdeyi, bu sırrı emanet etmiştir. Ve Pavlus bu borcu mutlaka ödemek için İsa Mesih'in emanetini Roma'ya götürmek ve bu sırrı, bu müjdeyi, bu iyi haberi onlara sevinçli bir şekilde anlatmak istiyor. Evet, İsa Mesih Pavlus'a Romalılarla paylaşması için müjdeyi paylaşmasını istiyor. Ve bunu yapana kadar onlara borçludur. Korintlilere yazdığı ilk mektupta onlara şöyle demiştir. Çünkü üzerime bir sorumluluk yüklendi diyor. 1. Korintliler 9, 16'da üzerime bir sorumluluk yüklendi. Müjdeyi duyurmazsam bana lanet olsun diyor. Müjdeyi duyurmazsam, müjdeyi vaaz etmezsem vay halime, bana lanet olsun diyor. Evet, nasıl bir kilise istiyorsunuz? Kendisini tamamen bu dünyaya ve kendi kültürüne göre uyarlamış olan bir kilise sizden bu soruyu sormanızı isteyecektir. Postmodern bir kilise veya biz moderniz artık Tanrı, bazı kiliselerde belki duydunuz mu bunu bilmiyorum ama Tanrı öldü, yaşasın yeni Tanrı veya humanist Tanrı deyip artık insana göre kilise. Anketler yapılıyor. Kilisenin nasıl olmasını istersiniz? Kilise mimarisinin nasıl olmasını istersiniz? Müjdenin nasıl olmasını istersiniz? Tarzında anketler yapılıyor ve buna göre müjde belirleniyor. Buna göre İsa'nın amacı belirleniyor. İnsanın amacı belirleniyor. İnsanın kurtuluş ihtiyacı belirleniyor ve kilise konuşmaları, açıklamaları, ibadetleri, ayinleri buna göre düzenleniyor. Evet, nasıl bir kilise istiyorsunuz sorusunu sormuyoruz. Ancak Tanrı sözü bunun sizin kendi bencil arzularınızla, ne istediğinizle ilgili olmadığını söylüyor. Sizin ihtiyacınızın ne olduğunu Tanrı size kutsal yazılarda söylüyor. Evet, herkes günah işledi. Doğru olan tek bir kişi bile yok diyor. Evet, işin güzel yanı Mesih'te büyüdükçe Tanrı'nın kilisesini, yani Tanrı'nın ihtiyacımız olduğunu söylediği kiliseyi daha çok istiyoruz. Tanrı bizi dualarla, katılımcılarla ve Tanrı'nın yüceliği için vaazlarla dolu, sağlıklı ve bereketli bir kilise yapsın. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Açalım. 11, 23, 32 ayetlerini açalım. (Gülüyor)
Zeynep'den Rabbine Hedef edilince Rabbin sahibine kaldı. Şu köpeğini gördü, şöyle dedi. Bu sizin yolunuza veda edilen bedenidir. Beni almak için böyle. Aynı kişiye biraz sonra kase yapıp şöyle dedi. Bu kase kanıla gerçekleşen yine anlaşılır. Her kişinin bize beni almak için böyle. O evliliği her yiyinizde bu kaseden her kişiyinizde Rabbin geçtiğinde Rabbin bu nedenle uyumlu olmayan kişiyle yer ya da Rabbin kerasesine düşerse Rabbin bedenine ve kadına karşı suç işlemidir. İşi önceden bir sınasın, sonra elbirlikten iyi kerasa ederiz. Çünkü bedeni fark etmeden yiyince, öyle yiyince, bedenin bedenini mahkum eder. İşte bu yüzden de çoğunuz sayıp rahatsızdır, bazılarınız da ölmüştür. Kendinizi doğrulukla yargılasa bir yargı olmaz. Dünya yaratılığına mantıklı olmuyor diye Rabbin sizi yargıladı, terbiye edilir. Ve bu ayının Rabbin'in yeri. Rabbin sıfırlarınızla bu işler anlaşmasını tam olarak uyguladığı, tamamladığı için sana şükür ediyoruz. Çünkü günah işlemediği halde bizim günahlarımız için cezalandırıldı, şarmanıydı. Bize de ortalığı gördüğünüz üçüncü günlükten yaşanabilir. Bu lafları için ve bu anlaşmayı tamamladığı için sana şükür ediyoruz. Bu sofraya gelip bu ekmekten ve uçaktan almanızı sağladığı için sana şükür ediyoruz. Baba oğul, saygı, tanıya. Amin.
ele verildiği gece Rabbi İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: "Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın." Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi: "Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın." Senin adın krallık gelsin, senin gökte yerde arzun olsun, gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla. Bize borçlu olanları affettik biz, sen de bizi aynen öyle affet yine, bizi koyma denenmeye. Kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten, çünkü krallık ve kudret yücelikler hep senin. Rab sizi bereketlesin ve sizi korusun. Rab size yüzünü parlatsın ve size lütfetsin. Rab size yüzünü kaldırsın ve size esenlik versin. Evet, arka binamızda çay kahve.
Thank you.
Tabii Thank you. Yok.
Thank you.
İkinci kısımda birkaç yere çıkartıyorlar. Ama genelde okey diyorlar. Yani ölmüş mesela Hamza'yı kesin bir yolu daha önce bir daha sıkıştılar. Bu arada yanlış görüyoruz.
Yeah. Thank you.
Abdullah burada bir şey kaldı mı? Çağdaş çantanı aldın mı? Çantanı aldın mı? Darling gitti mi?
Ben bir bakayım. Tam yarın sabah erkenden gidiyor. Gitti onlar galiba. Sabah ben bırakırım ya Ya iki çocuk geliyor da. Kızlar bırakmak isteyebilir. Şunlar senin, şu senin mi?
Yok, benim şey değil. Tamam.
O bizim Caleb'ın da bir şey kalsın orada. Caleb koymuştu.
Şunu tutuyorum o zaman.
Evet.
Kalmadı değil mi bir şey? Bir şey. Şu vişne suyu senin mi? Şuradaki.
Biz de vişne suyu da içirdin ya.
Yok, diğer bir kasa gitme orada yok. Bizim aldığımız 3 kişilerden vardı ya. İşte biz. Bulsaydım ondan şey yapacaktım.
Soru kedi içeride kalmasın sen. Kapatıyor musun? Çıkardım, bunları çıkardım. Dışarıdan bakıyorum.
Kapatıyorum. Çok sağ olun beyler. Fikret abi. Evet. Bu hafta bu soru lazım.
Bu hafta kesin. Yarın imkansız da. Bu hafta bu. Evet.
Arkadaşlar tartışıyor da. Meryem Rahip.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Çok iyi. Ben onu bir yere götüreceğim.
Söylüyordum. Bu da gitti.
Tekrar
bekleriz.
Teşekkür ederim.
Nasılsınız efendim?
Sağ olun. Halin çıktı mı buradan?
Yok, içerideydi. İçerideydi. Son yolculuğum oldu. Perşembe günü sanırım derdik.
Perşembe
yapıyoruz. Tamam, gelecek olan kişiler var. Acılıktan bir
sağ olun. Sağ olun.
Tamam, ben gidiyorum.
Gelecek
olan genç arkadaşlar. O da size gelecek biraz sonra herhalde. Tamam. Bir de dışarıya kitap taşıyorum biliyor musunuz? Avuçlarım çoğu kutsal kitap okumaya başladı. Tamam.
Efendim bu kadar ama. Meryem Ana'ya da, Meryem Ana da aslında kitabın Meryem Ana'sıdır. Kutsal kitap dışında bir bilgimiz yok. Ama tarihsel olarak Efes'e geldiğini biliyoruz. Efes'e geldi. Ama Aziz Meryem denmesi insanın verdiği bir lakap. Kutsal kitabın verdiği bir lakap değil. Yani tabii ki kitabın kilisesi Aziz'in verdi ama bu ünvanlar yanlış.
Genel kapı yoksa birinin sadece şey hani dedin ya Aziz Meryem'i verdi ya.
yöneticiler olduğunu görüyoruz. Bu yöneticilerde yargılıyor, karar veriyor, yönlendiriyor. İşte savaş varsa savaş yönetiyor gibi. Bunların başındaki başlarında tabii bazı durumlarda kadınların olduğunu görüyoruz. Peygamberlik yapmıyorlar. Ama bugün kilisenin başkanları oldukları anlamına gelmiyor.
Yaşamlar.
Kadın tarih okumaları yapmıyoruz. Veya işte kadın yönetici yok. Çünkü örneğin birinci kumatörü, üçte veya Titus kitaplarında İncil'de yani kadınların gayip olarak atanmadıkları ama kimse de işler yapacakları çeşitlen katılımcı olmayan gerekiyor. Ama yani ruhani sınıf diye bir şey diyor. Ama insanın rahiplik, ihtiyarlık ve diyakonluk konumları var. Bu konumlarda ben kadınların atanmayacağını söylüyorum. Abdülçi, şimdi yaz dolayısıyla değiliz ama günün ortasında itibaren pazar günleri gelirseniz onları duyuruyoruz da ne zamanlarda bizim dua toplantıları var veya şimdi çalışmaları var onları
haber veririz. Birazdan şey değil mi? Böyle şimdi cevaplanması gereken sorular.
Evet.
O soruları birazdan bunlar istemiyor. Yani bu binalar istemiyor. Bu binalar istemiyor. Kendisiyle mi alakalı? Evet.
yapacaksın. Ben onları gece bahçeye saracağım. Bağırcı da. Tukerim. Sadece zaten şeyden. Sırf oyun oynayalım diye böyle hani ayaklarıyla falan şey yapıyor ya. İkisi de. Tutun arkadaşlar. Tuvalete gelene kadar tutun. Salarlar onu da. Ben bunlar şu var değil mi? Onları vereyim diye kaptım geldiğim için şu elimde kalıverdim. Alt kantara. Kendi burada mı gitti mi? Bıraktın gidiyorsun. Çağdaş'a mı sattın?
Abi Çağdaş geleceğim dedi. Yok geleceğim demedi. Önce Spartus'a gelin dedi. Sonra balkon ısınacak dedi.
Bana ne öneriyorsun? Nasıl spor yapayım? Şunu nasıl abi, halledelim?
Kardiyo yapacağım biraz ya. Ben kötü de spor yapıyorum.
Aşk ben genç değilim ya. 52 yaş. 53 olacak.
Aynı var işte yürüyüş.
Kardiyo. Yürüyüş yapıyorum.
Aşk benle yaparsan daha iyi. Niyet yapmam lazım.
Ya daha başlayayım.
Çok kötü haberleri verdi.
Peki bu ne yapacak? Bak daha 30'larında.
Allah da başlarız.
Sen devam değil mi? Benim vermem lazım.
Abi sen kardiyo yapacaksın. Yürüyüş yapacaksın. Çift kardiyo. Önce tek kardiyoyla başla. Aşk kardiyo. Sabahları. Yarım saat falan. Minimum. Diyet önemli.
Yalan.
Ne ağırlık? Bu şey, şöyle ağırlık var. Başka ağırlık bilmiyorum. Şöyle. Eskiden şey, çocukları kaldırıyorduk. O ağırlığı yapıyorduk. Onlar yürüdü artık. Onlar sizi kaldırıyor.
Diyet abi. Diyet abi.
Ama bak şimdi de
biraz yağ yaktıktan sonra ağırlığa da gibi başlasan daha iyi olur.
Ben yine Ekim'e kadar böyle hep seyahatler olduğu için yemekleri başkaları yapacak.
Oyun atla abi. Oyun atla. Oyun atla. Oyun atla.
Zaten bak bugün hiçbir şey yemedim. İşte pizza var, şey var. Bir sürü kahve içtim. Bugün kesin bir şeyler vermişimdir ya.
Abi öyle bir günde veremezsin.
Ya yok bir günde olmaz ya. Bir gün verdiğin 100 gram olur.
Şimdi öyle bir günde almadığın için dilediğin şeyin devamlı olması lazım. Evet. Yedirin.
Bugünkü yürüyüşüm şu, bir grubumuz var, 10.000'i geç bakalım, 11.604.
Abi o yürüyüş o yürüyüş değil. Benim dediğim mesela yarım saat yürüyeceksin ya, tempo hep nabız hep aynı şeyde kalacak. Dolaşma değil, bu dolaşma, bu yürüyüş değil. Yani bu dolaşma yürüyüş değil. Ben dedim hep aynı tempo.
Dolaşma grubuna çevirelim. Grubun adı yürüyüş grubu ya.
Dolaşma.
Ne? Peri patik. Peri patikamen miydi? Ne öyle bir şey. Yürüyoruz. Yürüyoruz.
Ya da
şey
koyacak abi. Yürüyüşler.
Sizin bu şey bu.
Gezen tavuk.
Gezen tavuk. Gezen
tavuk. Tamam beraber gideriz. Ben bir bakayım içeri. Kim tutuyor, kim ne yapıyor onu göreyim, ondan sonra
çıkarım. Daha duracaklar
mı? Çıkarlar şimdi ya.
Tamam.
Tamam. İyiyim, sen nasılsın?
Teşekkür ederim. Bizim zamanda görüntüyoruz.
Evet, görüntüyoruz. Geçen hafta şeydi, bir hafta dönem etkisindeydi.
Geldim dedi.
Geldim. Hava sıcak ama şey değil, zorlamıyor. Ne olacak?
Sadece Berlin'de mi gittin?
Berlin.
Postum'a gittim.
Berlin'e, indik Berlin'e, Postum. Yok ben Wittenberg'e gittim. 1,5 saat. Berlin'in güney Doğu tarafında bir yerde.
Restoran
evet. Ama şeyleri gördüm hep böyle işaretleri. Kimse kaldı mı içeride? Ya, ben bir bakayım.
Tamam.
Geliyorum.
Ben şu an bir açlık hissi olmadığından bir şey yapmıyorum.
Yarın santimetre lütfen. Göbek bilgilerini
tamam. Ölçeceğiz. Ölçeceğiz. Tamam. Ali abi.
Tabii.
Kendine iyi bak abi.
Aynı yere geldik.
Evet tamam. Abi.
Hadi gel gidiyoruz birader.
Gelsene abi.
Yok abi gel. Eve gideceğim.
Ya ne evi ya, sen de iyice evcil oldun ha. Abi evcil
hayvanım. Gel geçen hafta geldin.
Yani canım,
yolla geldim. Tekrar da bir... Sen en çektin. Dedik, onu adamsın. Tamam.
daha var. Böyle mi?
Ama elimiz şeyi alıp lavuktan çok güzel dediğim oldu.
Anam üzülür. Oğlum alkolik öldü.
Adam cehennemde yanıyor. Zeval insanlık da hala günah yazıyor diyor. Öldüğünce hala niye günah yazıyorsun diyor. Müsaadan edilirse en çok rakip severdiğinde kardeşim üstünü zaten rakip ediyor. Hala eklerim üstünü.
Thank you.